Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bendeniz Ahmet Taş Getiren. Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla. Hocam hoş geldiniz.
Teşekkür ederim hocam, hoş
bulduk. Afiyettesiniz inşallah.
Elhamdülillah.
Allah afiyet versin. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz hafta bu cemaat, tarikat meselelerini konuştuk. Geri dönüşler oldu. Geri dönüşlerde konunun devam etmesi gerektiği, yarıda kesildiği tarzında da düşünceler vardı. Biz de zaten konunun devam etmesi gerektiğini biliyorduk ve onu öyle planlamıştık. Hatta sorularla bitirdik geçtiğimiz programı. Yani bazı hani tarihi süreç içerisinde bu tür yapılanmalar nasıl doğuyor, hangi ihtiyaca tekabül ediyor, ilk tasavvuf şahsiyetlerinin ortaya koyduğu çizgi, bunlar üzerine muhterem hocamın değerlendirmeleri oldu. Sonunda bir cemaat nasıl olmalı? Sıhhatli bir cemaat nasıl olmalı? Cemaatin hani önderleri diyebileceğimiz, önünde bulunan insanlar nelere dikkat etmeli, ne de hassasiyet göstermeli? Ya da bir cemaate bağlı olacak kişiler, intisap edecek kişiler, orada bulunmayı gerekli görecek kişiler nelere dikkat etmeli? Yani bunlar üzerinde konuşmak gerektiğini ifade ettik. Bunları konuşacağız bugün inşallah.
İnşallah.
Yani sağlıklı, sıhhatli bir cemaat. Çünkü cemaat dediğimiz hadise, hani İslam'ı ister yaşama hassasiyetiyle insanların bir araya gelişi olsun, yani İslam'a farklı alanlarda hizmet duygusuyla bir araya geliş olsun. Ölçü önemli. Yani yola çıkarken gözetilecek ölçüler önemli. Yolda gözetilecek ölçüler önemli. Bir de hocam, yani son yaşadığımız hadiseler bu tarz bir yapının hani başlangıçta düzgün olsa bile başkalaşabileceği ihtimalini de, yani düzgün olması da tartışılabilir, başlangıçta öyle miydi diye de tartışılabilir. Sonradan nasıl başkalaşıldı bu da tartışılabilir ama
Ayak kaymaları.
Yani o Kur'an'ın bize öğrettiği dua, hani ayak kaymalar.
Rabbena la tuzigh kulubena Bade iz hedeytena.
Hidayete erdikten sonra.
Ya yoldayken de şanam böyle yuvarlanabiliyor.
Yuvarlanılabiliyor. Onu da konuşmamız lazım. Evet. Nasıl bir o ayak kayma sürecine giriyor insanlar, topluluklar? Onları da konuşalım.
İstersen hocam, sorunuza destek için bunu söylüyorum. Konumuza dahil etmeyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de Bel'am bin Ba'ura denen bir Yahudi'den
bahsediliyor.
Yani bununla ilgili pek çok İsrailiyat bilgisi var vesaire. Özet olarak, yani onlarca paragraftan bir özet çıkaralım. Bel'am bin Ba'ura büyük kerametler sahibi
bir insan,
insanken bir köpeğin toprağa geberip gidip toprakta çürümesi gibi bir sahneyle Kur'an-ı Kerim onun akıbetini anlatıyor.
Evet.
Yani bu Kur'an-ı Kerim'de bize niye ders olarak gösterilen zirvenin zirvesinde
bir örnek olarak sunuluyor.
En zirvede bir adamken cehennemin dibine yuvarlandı Allah Teala buyuruyor. Yani en zirveden düşülebiliyor demek ki.
Evet.
Bir kişi de düşebiliyor, cemaat de düşebilir, grup da düşebilir.
Evet, işte bunları tahlil etmek lazım. Yani bu bir ihtiyaç. Birey olarak, ferdi baktığımızda da bir ihtiyaç. İnsan nasıl yoldan sapabilir? Bir topluluk olduğunda bu daha büyük hassasiyet gösterilmesi gereken bir şey.
Tabii.
Onun için onu da inşallah konuşuruz.
Ya mesela Kur'an-ı Kerim'den bunu okuyoruz hocam.
Evet.
Diyelim ki 10 Müslüman veya bir grup, bir cemaat oturup Kur'an-ı Kerim'den Bel'am'la ilgili ayetleri okuyorlar. Ondan sonra da çok rahat bir şekilde bu ayeti okuyorlar. En evet. zirveden cehenneme yuvarlanır. Fâteynâ ve âyâtina fenselâhe minhâ. Biz ona en büyük ayetlerimizi verdik. Yani kerametler, mucizeler gibi şeyler verdik. Fenselâhe minhâ. Yuvarlandı gitti onlardan.
Evet.
Çöktü gitti diyor. Bu ayetin tefsir dersi yapıldıktan sonra o dersi yapan hoca efendi için hata etmez diye aralarında konuşuyorlar müritleri.
Evet, evet.
Yani o Kur'an'la sabit adamın büyük adam olduğu, yuvarlandığı.
Yani Bel'am bin Ba'ura bize nasıl bir
iz bırakmalıydı.
Mesaj veriyor.
Veriyor.
Veriyor. Rabbimiz onu niye orada zikretti?
Evet, bir Yahudi niye onu bize anlatıyor Allah-u Teala?
Bunun üstünde yeterince düşünmüyoruz.
O ayeti okuyan adam bile kendinde masumiyet sıfatı görüyor.
Evet.
Bu
evet.
ne? Bir gariplik bu işte. Evet. Kur'an'ımızın anlaşılamaması.
Yani bu açıyor. Konuyu konuşmak gerekiyor hocam. Genişçe
belki
Belam
örneğine bir daha
gireceğiz. Onu da ayrıca konuşmak Kursun. Gerekiyor. İsterseniz bir yerden başlayalım.
Evet.
Yani bunu dinleyicilerimize, şimdi bu program da bir yerde bitecek. Gene yarım kaldı denmesin diye söylüyorum. Yani bu konuları bir miktar konuşmak lazım. Çünkü bizi ilgilendiriyor. Yani beni, sizi, tek tek Müslümanları.
İslam'ı emanet edeceğimiz yeni nesilleri
ilgilendiriyor. Hakikaten doğru tercihler yapmak lazım. Doğru kararlar vermek lazım ve İslam'ın ölçüleri içinde kalmak lazım. Değil
evet,
mi hocam?
Tabii tabii.
O zaman bir başlayalım. Yani İslam'ın evet bu İslam'a göre yapılanmış bir yapıdır, cemaattir diyebileceği çerçeve nedir? Oradan başlayalım hocam.
Bismillahirrahmanirrahim. Çerçevemizi hocam Allah'ın kitabından, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetinden, ashab-ı kiramın örneğinden alacağız.
Evet.
Başka bir çerçeve çizemeyiz biz.
Tabii, tabii.
Yani beşeri standartlarda bir çerçeve çizemeyiz.
Elbette.
Batıl olur.
Ölçümüz bu. O hocam. Ölçü Kur'an, ölçü Resulullah Efendimiz'in
sallallahu
aleyhi ve sellem'in bildirdikleri.
114 suresi var Kur'an'ın hocam.
Evet.
114 suresi var.
Evet.
Usul tefsir ilminde bu surelerin dizilişlerinin, surelerin isimlerinin, başlama bitişlerinin, surelerin içindeki dizilmelerin hepsinin tevkifi olduğu söylenir. Yani Allah-u Teala'nın murad ettiği gibi peygamberinin talimatıyla yapıldı.
Yani hangi ayet nereye yerleşecek, olacak? Hangi sure hangisini takip
hangi
edecek?
Hangi sureye hangi isim verilecek?
Bunlar Allah Teala'nın tarifine göre
yani yapılmış. Peygamber Efendimiz'den sonra ashab-ı kiram toplanıp Bakara suresini iki numara yapalım demediler. Karışmadılar ona. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
deme hakkını görmediler kendileri.
Nasıl olacak ki bu hakları?
Evet.
Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son mukabelesinde Cebrail aleyhisselamla o Ramazan-ı Şerif'teki Kur'an'ın aldığı şekli ashab-ı kiram Kur'an'ın son şekli kabul ettiler.
Evet.
Bu çok önemli bir nokta hocam.
Doğru.
Niye önemli? Çünkü mesela biz tefsir dersi yapacağız ya. İniş sırasına göre okuyalım Kur'an-ı Kerim'in tefsirini yani desek.
Nüzul
sırasına göre desek. Evet. Ashab-ı kiramın çizgisinden sağa kaçmış oluruz. Onlardan evet. daha iyi bir anlama kabiliyeti iddia etmiş yani oluruz.
Çünkü Kur'an'ın şu andaki dizilişi iniş sırasına göre değil.
Değil.
Evet.
Değil.
Yani,
çok
evet.
güzel onu iyi müdahale evet. ettiniz. Ama elimizdeki Kur'an-ı Kerim her şeyiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hatırası.
Elbette.
Her şeyiyle. Yani minel cinneti ven nas nokta orada bitiyor.
Evet.
Belki ashab-ı kiramdan sonra çıkan tek şey sadakallahu'l-azim diyoruz okuma bitince. Bu
onu,
kadar.
Onu sahabe eklemiş.
Yok onu sahabe de yani öyle yaptık. Kur'an okuduktan sonra sadakallahu'l-azim dediklerini dair bir rivayet yok elimizde. Kur'an'dan bir kelime o gene.
Evet.
Gene Kur'an'dan bir kelime ama yani belki sonradan o da zaten Kur'an'da yok. Yani
evet.
biz hafızlar okuyunca sadakallahu'l-azim diyoruz. Dünya sözüne intikal
evet.
şeyi olsun, tampon
evet,
olsun
evet.
orada diye. Her şeyi Kur'an. Dolayısıyla biz Kur'an-ı Azimuşşan'ın tertibine bakıp hikmetler çıkarmak zorundayız. Şimdi Kur'an'ımızın surelerinden biri Şura suresidir.
Evet.
Şura suresi. Çok önemli bir mesele bu hocam. Şura suresi. Kur'an-ı Kerim bize İsrailoğullarının bir ineği boğazlama hikayesini anlattığı için Bakara suresi diyor.
Evet.
Meryem validemizle ilgili kıssayı anlattığı için Âl-i İmrân suresi diyor.
Evet.
Kadınların hukukundan söz ettiği için Nisa Kadınlar Suresi diyor.
Evet.
Ondan sonra İsa Aleyhisselam'a inecek bir sofradan söz edildiği için Maide, Maide Sofra Suresi diyor. Her şeyde büyük hikmetler var da. Evet. Bu Şura Suresi Kur'an-ı Kerim'de ne anlama geliyor? Şura ne demek? Kur'an-ı Kerim'in suresinin adı bu. Bir surenin adı bu. Uzunca bir surenin adı. Bu surede Allahu Teala Müslümanları tarif ederken A, B, C birey Müslümanı veya grup Müslüman, kimse, ülkesi, neyse varsa tarif ederken o akamus salah. Onlar namaz adamıdırlar diyor. Çok önemli hocam.
Namazı şimdi ikame ederler.
Namaz adamı, namazı ikame ediyorlar. Ve emruhum şura beynehum. Ve işlerini şura ile görürler.
Evet.
Üç, ve min marzaknahum yunfikun, zekat verirler. Şimdi hocam burada çok hassas bir mesele var.
Namaz, namaz şura.
Sıralama çok önemli ama.
Evet. Namaz, önce namaz,
şura, zekat, ve zekat.
Zekat.
Onlar kurtulan müminler olarak evet vasfediliyor. Şimdi biz 1400 sonra çıkıp Müslüman karakterini tahlil ederken, namaz kılmayana dinden çıktı, hele 3 cuma kılmadıysa dinden çıktı diyoruz. Niye? Ya kaç ayetinde Allah-u Teala bu namazı emrediyor buyuruyoruz. Onlar namaz kılar buyurduğu için Allah-u Teala Şura suresinde diyoruz ki namaz kılmayan bu ümmetin adamı olamaz diyoruz. Evet. Peki ve emruhum şura beynehum. İşlerini kendi aralarında şura ile görürler. Bir kişinin diktatoryasında olmazlar demek. Şura o demek. Bir kişinin fikri hükümran olmaz.
Evet.
Cemaatin fikri hükümran olur. Bu ayeti nereye koyacağız? Ya da ayetin namazla zekatın arasında tampon gibi duran şura mefhumunu nereye koyacağız? Bir mümin evindeki düzeneğinde sabah namazına kaldırıyor çocuklarını.
Evet.
Çok güzel. Yıl sonunda oturup zekatını veriyor. Ramazan Şerif oluyor, Şaban ayı oluyor, zekatını veriyor. Bunlar onun Müslümanlığına delalet ediyor. Hanımıyla hiç istişare etmiyor ama.
Evet.
Bu neye delalet ediyor hocam? Şimdi dedik ki Kur'an'ımızın sure ismine dizilişine varınca yani
evde de şura olmalı diyorsunuz.
En küçük noktadan alıyoruz.
Evet.
En küçük, yani hele bir doğu kültürlü bir adam hanımına soracak hali yok evin perdelerini alırken.
Evet.
Diyorsa eğer. Burada Müslümanlığı biz namaza indirgedik. Zenginin de zekatına indirgedik. Arada da şurayı kaynattıysak Kur'an'ımız bize hitap etmiyor tamamıyla demektir bu. Çünkü şu ayet alındığında %30'u Müslümanlığımızın şura çıkıyor.
Ya toplum hayatı da olmazsa olmaz.
Bunu siyasete indirelim. Yani hangi alana indirirsek indirelim. Yani buyurmuyor ki Allah-u Teala sadece devlet yönetiminde şura yaparlar. Evet. Namazı kim kılıyorsa namazla ilgili akamus salah namaz kılarlar.
Evet.
İfadesi lar takısı kimi gösteriyorsa işlerini şura ile görürdeki zamir de o zamirdir.
Beynehüm diyor zaten.
Onlar kendi aralarında.
Evet.
Demek ki müminlerin arasındaki işlerimiz şura ile hallolması lazım. Dolayısıyla bir İslam İslam'ı vurgulayarak söylüyorum. Bir İslam devletinin ana karakteri şuradır. Demokrasi değil. Veya çoğunluk filan değil. Şuradır. Şura bambaşka bir şey çünkü. Demokrasi oy çoğunluğunun adıdır. Şura fikirlerin üstünlüğüdür. Yani fikirler evet üstündür. Geri geldiğinde şura diye bir konuya gireriz.
Evet, bu, şura nasıl realize edilir, edilir diye bir soru.
Ama ben çok kolay olsun diye evden başlıyorum hocam. Siz bunu siyasete çektiniz. Yani,
yani şura o her yerde şey o hocam. Yani evde de şura nasıl realize edilir sorusu vardır.
Ya da evde küçük edilemeden bize dışarıda nasıl edilir?
Evet.
Yani evet eşine soramayan bir insan evet şu şöyle olur mu diye eşine soramayan arkadaşına sorar mı? Ya da alt biriminden birisine sorar mı? Memuruna sorar mı?
Evet.
Bu böyle olsun mu diye. Tamam öyledir der, çeker gider. Burada eğer İslam devlet olduğunda şura ile devlet olacaksa, yani fikirlerin iyisinin seçildiği bir mantıkla şura olacaksa aynı şekilde İslam'ı küçük bir çapta her türlü büyüklüğüyle ve kapsamlılığıyla yaşamak için bir araya gelmiş grup, tarikat, cemaat, isim, isteyen istediği gibi isim veriyor zaten. Bu isimlerin herhangi biriyle bir araya gelmiş Müslümanlar, onlar şura ile iş görürler kalitesindeki, ayetteki bu kaliteyi yakalamadıkça İslami cemaat olamazlar hocam.
Evet.
Niye? وَاَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ İşlerini şura ile aralarında görürler.
Bu temel bir çerçeve.
Temel, namaz kadar temel.
Evet.
Zekat kadar temel bir karakter bu. Bu şura ile iş görmeyi beceremeyenler çok uzun sakal bırakarak İslamileşmiş olmazlar.
Evet.
Sakal onların kendi çenelerine ait bir kavramdır. Yüzlerinin görüntüsüdür. Şura amellerinin görüntüsüdür.
Evet.
Dolayısıyla Müslümanların derneği, vakfı, hatta ve hatta bir seyahate giden, geziye giden arkadaş grubu, Allah rızası için filan işi yapalım diye birleşmiş grubu, cemaati, tarikatı, vakfı, ne istiyor? Yani ashab-ı kiramın mantığı bu bir defa. Şura ile iş yapılmadığı sürece kalitemiz İslam kalitesi değildir. Grubumuzun kalitesi. Bu arada namaz kılıyoruz, namazımız kabul olur, ayrı bir mesele. Verdiğimiz zekatlar ayrı bir mesele. Çünkü bunlar İslam'ın farklı farklı
maddeleri. Sakalımız da makbuldür. O da ayrı bir mesele.
Şüphesiz hocam.
Yani yüzümüzün Müslümanca bir veçheye kavuşması da ayrı bir şey.
Yani bir Müslüman mesela namazda abdesti bozuldu. Gitti abdestini alıp namazı tamamladı diyelim. Şimdi o gün abdestin bozuldu diye haccında bozulmuyor.
Evet.
Değil mi? Yaptığın haçlar da iptal oldu, namazda abdestin bozuldu. Böyle bir şey var mı?
Yok.
Yok. Abdeste karşı cinayet işledin diyelim. Abdestin bozuldu, hac duruyor. Oruç duruyor. İman giderse maazallah.
Bir grup oluşturduğunuzda,
bir bütün oluşturduğunda bunların hepsinin toplumsal görüntüsü şura idi.
Evet.
Şura olmayınca sen bireysel bir atılım yapıyorsun.
Evet.
Yaptığın bireysel atılım ümmet adına olmuyor.
Evet.
Faturayı ümmet ödüyor, zararı ümmet ödüyor. İslam'ın geleceğine dair sakıncalar oluşuyor. Bu eğer...
Hocam şöyle, o zaman bu şura bu kadar hayati bir mesele olmazsa olmaz bir Müslüman topluluk için, yani bir arada olunduğunda, yani orada karşılaştığımız problem ne? Yani şura nasıl olunur? Nasıl şurayı realize ederiz? Bir de şura nasıl olmuyor? Nasıl
şimdi,
olmuyor?
Şimdi bir kere şura sözlük anlamıyla bakıldığında arının bal toplaması demek.
Evet.
Arı vız vız vız çiçeklere konuyor. Bakıyorsun o çiçekte hiç durmuyor. Bir de bir bakıyorsun kabak çiçeğin içinde kaybolmuş arı.
Evet.
Oradan bir gürültüsü geliyor. Sonra 2 dakika sonra kaçıyor oradan.
Yani diyelim ki yani 50 çiçekten, 1000 çiçekten...
Üçüne beşine konuyor.
Tozları alıyor.
Alıyor. Ama bazısından da teğet geçiyor bazısından.
Evet.
Daha önce bir arının konduğuna konmuyor
i̇şte
mesela.
Şura, yani şura ne demek? Sözlük manasından yola çıksak.
Sözlük manasından yola çıktığımızda beyinlerdeki balı topluyor yetkili.
Evet.
Beyinlerinde, herkesin beyninde bir bal var. Kiminin de beyninde
bir şey yok. O zaman şöyle bir şey mi çıkıyor? Bir yetkili lazım, arı lazım.
Arıla tabii anaç arı lazım.
Bir yetkili lazım ama
evde yetkili
1000 tane çiçeğe de ulaşabilmesi lazım. Sistem o, bal üretmek için.
Çok güzel. Evde müsaade edin, hep evden gidelim hocam.
Peki
biz.
Hocam. Ev kolay geldi herhalde.
Hayır. En zoru ev hocam. En zoru.
Peki hocam.
Öbürü emirle oluyor da evde emir de sökmüyor.
Sökmüyor.
Çünkü Kur'an'ımız evdeki mesul kim diyor? Erkek.
Erkek diyor, evet.
Erkeğe de şurayla hareket edeceksin diyor.
Çünkü kafana Kur'an, göre evi düzenlemeyeceksin.
Ve emruhum şura beynehum.
Evde de var.
Evde.
Çocuk da bir...
Bebek hariç tabii. Bebeğin evet. Kanaatini buraya taşınalım mı diye sorarsan balkonuna bakar bebek. Balkonu evet. Varsa taşınalım mı? Evet. Elbette bu değil. Bebeğin menfaatini kollarsın, o da değil. Ama görüş reşit insandan alınır.
Evet. Evet.
Öbürünün zevkine bakılır. Şimdi evin reisi evle alakalı bir iş yaparken. Yoksa namaz kılarken istişare edecek hali yok. Kıbleye evet. mi dönelim, sağa mı dönelim diyecek hali yok herhalde.
Evet.
Herkesi ilgilendiren bir iş yaparken aile meclisini toplayıp ne diyorsunuz hanım, ne diyorsunuz çocuklarım demesi, ondan sonra da onun kanaati destekleniyorsa onu yapması, değilse nefsine ağır da gelse
evet.
onların hak gördüğünü desteklemesi gerekiyor. Nefsine ağır bile gelse. Zaten bir sordunuz ya, bu nerede tıkanıyor? Burada tıkanıyor. Nefsine, yoksa çocuklar ne diyorsunuz diye herkes soruyor.
Evet.
Fazla konuşanı biz onları senden iyi biliyoruz. Otur aşağı, kaç senedir siyaset yapıyorsun? Daha velet, dün evlendin, çocuğun yok, bizim torunumuz var. Biz senin kadar bilmiyoruz mu? Burada şura öldü, Allah rahmet etsin. Şura gitti
evet,
burada.
Evet.
Bir de senin iman ettiğin peygamberin aleyhissalatü vesselam zırhını giymiş, tedbir almış vesaire, yani savaş karakterinde evet. gençler öbür türlü yönlendirdi diye Uhud'a çıkmış.
Evet.
Ve Uhud'un facia olacağını da hissetmiş bu arada.
Evet.
Tamam ya Resulallah, biz vazgeçtik deyince de yok böyle istedi gençler, bir kere bu kararı verdik demiş.
Evet.
Değil mi hocam? Uhud sahnesini hatırlıyor.
Zırhını giyen bir peygamber çıkarmaz diyor, değil mi?
Şimdi yani şura bu işte.
Evet.
Halbuki yani onun yanlış olduğunu bilir.
Zırh çıkmaz mı? Çıkar da. Şura.
Şura. Gençlerin yönlendirmesi. Onlar da pişman olmuş ya, biz ne yaptık, niye karıştık bu işe? Dünkü çocuk, biz ne karışıyoruz gibi.
Evet.
Yani misal olsun diye söylüyorum. Ashab-ı kiramı çocuk kelimesi doğru değil de. Yani orada çocuk konumundalar Ebu Bekir radıyallahu anh. Yani Bedir'e katılanlara göre çocuklar orada
evet,
da.
Evet.
Şimdi burada ne olmuş? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aktif bir şura örneği veriyor. O aktif şura örneğinden de vazgeçmiyor.
Evet.
Batıl bir şey isteyebilirler. Yani evimize şu haram cihazı alalım diye bir şey isterler. Orada şura olmaz ki. Haramlarda şura olmaz zaten.
Evet.
Şura mubah ve serbest konularda olur. Yani intihar edelim mi diye bir şura yapılamaz ki.
İçtihada mesela yoktur. Ya, değil mi? Şeyde,
konuşulması bile mümkün değil.
Ölçü olan yerde.
Onu konuşmuyoruz zaten.
Evet.
Serbest alanda, at koşturulur bir alanda konuşuyoruz tabii, bunları. Evet. Şimdi burada mesela bir hoca efendi, diyelim ben talebelerimle oturuyorum, gençler nasıl yapalım diye istişare ediyorum. Esasen ben ne istersem o olacak zaten. Onların da gönlünü almaya çalışıyorum. Bu şura değil. Şura-i suistimal bu.
Evet.
Yani kime kaç para vereceğimi bildiğim halde kaç para istiyorsun demek gibi oluyor bu.
Evet.
Ya böyle değil. Şura aktiftir.
Yani o zaman şura, diyelim ki siz, yani kendimizden örnek vermek daha kolay, daha kolay, daha rahat. Çünkü biz de bu işin bir uygulayanıyız diyelim ki. Yani siz nasıl hareket etmelisiniz? Diyelim ki bu şurayı işletmek için, yani o istişareyi açan kimse nasıl hareket etmeli?
Bir
de diğerleri, soru sorulanlar nasıl hareket etmeli?
Bir, istişareyi Allah'ın helallerinde yaparız.
Evet.
Serbest konularda yaparız. Bu kanun.
Evet.
Yani haşa alkollü mü olsun düğünümüzde istişare mi yapacağım ben?
Evet.
Düğünümüz alkollü olsun diye istişare yapılamaz. Bitti. Ama İstişare yaptığımız konular serbest konularsa, bu ne demek? Fikirlerimizden bir hamur yapacağız demek.
Evet.
Bu hamurun suyunu istişarede yetkili kimse kullanacak.
Evet.
Yani ne kadar un katarsan da suyla hamur olacak o çünkü. Yani ben yetkili, sorumlu, aile reisi, vakıf başkanı, cemaatin başı, belediye meclisinin başıyım diyelim.
Evet.
Yani bir istişare etmem gereken bir yerde. Selamünaleyküm, aleykümselam. Şunu şöyle yapmak istiyoruz diyeceğim. Benim her zaman su gücüm olmalı bu hamuru yapmak için. Aksi takdirde fikir kargaşası çıkar. Bu su gücünü nasıl kullanıyorum?
Su gücü ne demek o?
Su gücü çok. Hamurda su gücü evet. diyorum. Biriz mesela diyelim ki camiyi kubbeli mi yapalım, çatılı mı yapalım diyoruz.
Evet.
Birisi diyor ki çok soğuk bir bölge burası diyor. Bu bölgede biz diyor camiyi kubbeli yaparsak ısıtamayız, kışın cemaat gelmez diyor. Altın bir fikir.
Evet.
Bunu artı olarak yazıyorum. Bu altın çapında bir fikir. Neden? Evet. Makul bir şey söylüyor.
Doğru.
Makul bir şey söylüyor.
Evet.
Öbürü diyor ki bu camiyi diyor kubbeli yapalım diyor. Karşıki köyün camisi kubbeli.
bizimki kubbesi, altta kalmasın.
Kubbesiz yaparsak ya siz ne biçim camile cimrilik yaptınız. Eksi bir. Bunun şura değeri yok.
Evet.
Niye şura değeri yok? Çünkü bu Müslüman esasen caiz olmayan ibadette haset, ibadette kıskanma duygularını öne çıkarıyor. Yanlış bir istişare. Evet. Bununkini yok sayıyorum. Su gücüm ne
cami
benim?
Bunun için yapılmaz.
Bunun için cami yapılmaz.
Evet.
Riya var ortada zaten. Bunun bu Müslümanın fikrini, su gücümü kullanıp yok kabul ediyorum.
Evet.
Öbürününkünü artı kabul ettim. Bir başka Müslüman diyor ki tamam kışın soğuk olur doğru söylüyorsunuz ama kubbeli yapmasak teravide sırılsıklam oluruz bu camide.
Hmm.
Kubbe bize daha çok nefes almayı sağlar.
Yazın.
Ne zaman olursa olsun ısıtması zor ama kubbesiz camide nefes sorunu olur. Camiler onun için kubbeli yapılıyor. Daha çok metreküp hava olmalı.
Bunun da mantığı var.
Bu artı. Bu da artı. Ama iki zıt kutup geldi şimdi. Biri kubbesiz diyor makul bir gerekçe söylüyor. Biri kubbeli diyor makul bir gerekçe söylüyor.
Evet.
Bir de aptalca bir şey söyleyen adam karşıki köyün minaresinden aşağı olmasın kubbe dedi. Onu aptalca kabul ettiğim için su gücümü kullandım reddettim. Ben bu işin imzasını atacağım ya şimdi köy muhtarı olarak mesela. Evet. İki tane değerli fikirde aktık. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. İstişaremizin neticesini size bir daha hafta anlatacağım dedim. Gidiyorum bir mühendise. Çevre mühendisine giriyorum. Niye? Aynı Kur'an işi uzmanına danışın diye talimat vermişti çünkü.
Evet.
Gidiyorum çevre mühendisine. Biz bir cami yaptıracağız. Camimizde kubbeli olursa şu artılar, kubbesi olursa bu artar ve bunu Erzurum'un Horasan'ında yapacağız.
Evet.
Sen bize lütfen bir açıklama yapar mısın? O da diyor ki kaç nüfuslu sizin köyünüz? İşte 300 haneli. 300 hane için caminin kubbesine gerek yoktur. Camiyi dolduramazsınız siz zaten şu metrekare yapın. Diyor ki mesela 200 metrekare yapmayın cami, 300 yapın da kurtarsın kubbesizliği diyor. Kubbeden çözüm üretiyor. Evet. Ben su gücüm nedir? Mühendisin fikriyle birleştiriyorum. Çatılı cami fikri bakıyorum ki makul görünüyor. Elhamdülillah. İmzamı atıyorum. Şura budur.
Şimdi burada tabii o su gücü de hep şeyden gidiyoruz bir hamur yapmaktan. Su gücünü kullanan insanın yani tayin edici insanın pozitif bir tavır içinde olduğunu düşünüyoruz. Peki pozitif olmadığı durumlar da söz konusu olabilir mi? Yani o su gücünün yanlış kullanılması gibi bir durum da.
Ama biz ümmeti Muhammediz. Boyu uzun, bıyıkları kalın, sakalı uzun diye bir adamı reis yapmayız ki.
Evet.
Bir noktaya daha geldik bu sefer. Kim nasıl reis olur bu ümmete?
Kim nasıl reis olur?
Evet. Eğer daha önce onu akılsızca reis yaptıysa bir millet kökten şura hakkını da kaybettiler zaten.
Evet.
Yani onu niye siz dernek başkanı, vakıf başkanı seçtiniz ki o zaman? Sadece babası zengin adamdı ya da babasından tevarüs edip bunu aldı gibi gerekçelerle bir adam eğer Müslümanların başında konuşuyorsa şuraya gerek kalmamış demektir.
Asıl problem orada.
Kökte sorun var. O zaman elektrik yok zaten. Hani demiş ya adam barutumuz yoktu. O zaman kalsın konuşmaya gerek yok demiş evet. Madem barut yoktu. Buradaki sorun yani şurayı biz namaz gibi, zekat gibi, hac gibi işleyen bir Müslümanlık zemininde konuşabiliriz. Daha imani kimliğine bakılmadan yan tesirlerle birilerini kendilerine baş seçenler şurayı ne yapacaklar ki? Şura orada işlemez zaten. Yani lüks kalır şura.
Fakat problem de tam orada hocam zaten. Yani niye biz bu konuyu konuşuyoruz? Yani bu tarz yapılar olduğu için.
Bir önceki şuramız başımızda kim olsun şurası olmalı?
O da önemli.
Su gücünü kim kullanacak?
Yani o şöyle de bir şey oluyor. İlla böyle mesela 10 kişi toplanıp başımızda şu olsun gibi oluşmuyor.
Hayır,
yapılar.
Oluşmuyor.
Yani yapıları
güçler pazarlığı yapılıyor.
Bir kişi belki başlatıyor bir şeyi. Değil mi? Bir kişi başlatıyor bir şeyi. O kişi başlatırken belki bazen iyi niyetle başlatıyor, bazen kötü niyetle başlatıyor.
Bazen de haberi olmuyor başladığında.
Bazen evet yani oralarda da problem var. Yani diyelim ki o suyun başındaki insan Değil mi? Onun karakteri üzerinde de durmak lazım. Nasıl bir insan o?
Siz beni nereye götürdünüz biliyor musunuz?
Nereye geldiniz?
İsrarla vurguluyorduk. Çocuklara abdest, taharet öğretirken bu ümmet şura ümmetidir de öğretelim. İslam sadece taharetten, abdestten ibaret değil.
Muhakkak tabii.
Sosyal kimliğimiz de ilmihal kitaplarına girmeli.
Evet.
Sosyal kimliğimiz. Biz Müslüman olarak gıybet yapmayacağımız, dedikodu yapmayacağımız, kadın resmini Facebook sayfasında kullanmayacağımız ilmihal kitaplarına girmeli artık.
Evet.
Şimdi 30 sene, 40 sene bir Müslüman sadece Müslümanlık deyince Ramazan'da oruç, iftar, Muharrem'de aşura böyle bir kavramlarla yetiştikten sonra onu belediyede filan yerde göreve getiriyorsun. Şimdi şurayı da uygula diyorsun. Bu bidat gibi geliyor. Adamın İslam'ın neresinde bu diyor. İslam niye karışıyor buna? Ya da yoktu bu, nereden çıktı, kim çıkardı bunu?
Evet.
Radikal bir grup çıkardı zannediyor. Baştan İslam'ı biz şurayı uygulayabilmek için şuranın, siyasetin, sosyal kimliğimizin, ticaretimizin, ziraatimizin temeli olan konular, yani İslam'ın şeriat mantığı ilmihal kitaplarına, yani çocuklara öğretilen, eskiden bir 54 farz vardı. O 54 evet. Farza razıyız mesela. 54 farzın açılımı girse emin ol yani biz İslam'ı çoktan öğretmiş oluruz çocuklarımıza. Eğer biz şurayı Kur'an-ı Kerim'in bir emri olarak ta o siyasette görev aldığı zamana ertelersek bilgi olarak şuraya hiçbir zaman yer bulamayız.
Evet. Yani ailede başlamıyorsa siyasette de olmuyor.
En küçük etkin alan.
Siyasette de olmuyor veya cemaatte de olmuyor. Ki...
Yani ben abdestsiz namaz kılabilir miyim diye düşünür mü bir Müslüman?
Düşünemez tabii.
Yani bir Müslüman cenazeye gelenler hariç, onlar zaten abdest yok, gusül de yok olabilir yani, cenazeci onu demiyorum. Camiye sabah namazına giden bir Müslüman günün birinde bugün de abdestsiz gideyim diyebilir mi? Kur'an'ın emri açık.
Tabii ki.
Aynı Kur'an, aynı tonda ağırlıkta şurayı emrediyorsa bugün şurasız iş yapayım diyebilir mi? Diyemez.
O zaman cemaatlerde bir şura...
Evet.
Şura hassasiyeti, disiplini, değil mi? Prensibi oluşması lazım. Bunu hem suyun başındaki insanda hem de diyelim ki o yapı içerisinde bağlı olarak bulunan insanlarda.
Şimdi bu tabii bir şeyle çelişiyor. Masumiyet.
Evet.
Fevkal beşeriye, yani beşerilik noktasını aşmış olmak gibi kavramların çiğnenmesi lazım.
Evet. Bu ne demek?
Şu, eğer yani, biz...
Yani masum imam...
Masum imam gibi
yok.
Masum vakıf başkanı olursa...
Evet.
Olmaz. Peygamber Aleyhisselam'dan başka hiç kimse beşerliğinden masumluk kılıfıyla kurtulmuş olamaz.
Peki masum olmama hali ne demek? Bu yani... Masum olmama halini biraz izah edelim.
Masum
yani
olmamak...
Diyelim ki aile içinde diyelim baba reis ama baba masum değil demek ne demek?
Masum değil şu demek, evladı 30 yaşında hiçbir edep kuralını aşmadan babacığım, efendi babacığım, şu buyurduğunuz mesele doğru değil, bunu yanlış yapıyoruz. Bu daireyi biz bu şekilde alırsak ömür boyu taksit öderiz, lütfen bunu bir daha düşününüz. Müthiş bir masum olmadığını yüzüne okuduk. Benim babam bilir la, biz yokken o İstanbul'da inşaat yapıyordu. Dediğim ya da o öyle dediği zaman, siz ananızla evlenmeden ben daire yapıyordum la, siz ne karışıyorsunuz? dediği zaman masumluk görüyor kendinde.
Evet. Burada yani üstadım, görüşü tartışılmaz adam.
O adam olamaz. Dinde de yok, siyasette de yok. Bu ümmetin ticaretinde de yok böyle bir şey. Çok müthiş bir örneği müsaade ederseniz konuşalım hocam. Buyurun. Hep biz böyle günlük konuşuyoruz ya, ashab-ı kiramdan konuşalım.
Evet.
Şimdi Ömer bin Hattab radıyallahu anh müminlerin emiri. Bir gün Ömer'e diyorlar ki bir işte sokak diyor, orada bir kadın var. Kocası ticarette, minerde, bu kadının evine çok ziyaretçi geliyor. Medine'ye yakışmıyor bu. Yani bir kötülük ithamı da yok.
Evet.
Ama kadının gurbette kocası bu kadar ziyaretçi niye evine geliyor?
Öyle evet. Bir dedikodu olmuş. Ya
dedikodu vardır diyorlar. O da işte zaptısıyla ilgili kimse bana o kadını çağırın diyor.
Evet.
Soracak yani, sen kim giriyor çıkıyor evine? Bir itham yok da soruşturmak hissediyor. Derken işte kimse, Ahmet'i diyelim, gönderiyor. kadının kapısını vuruyor. Sen filanca kadın mısın diyor. Evet diyor. Ömer seni çağırıyor makamına diyor. Kadın feryat ediyor. Yandım Allah diyor. Beni Ömer niye çağırsın diyor.
Evet.
Hamileymiş kadın, çocuğu düşmüş.
Allah Allah, evet.
Düşmüş ve yaşamış çocuk, bir iki dakika ölmüş. Yani demek hamileliğin herhalde son günlerinde. Nefes alınca çocuk doğduktan sonra, bu otomatik olarak ölünce de insan ölmüş oluyor.
Evet.
Bitti yani bu.
Canlıyken.
Kürtaj değil bu.
Evet.
Ha 80 yaşında bir adamı öldürdün, ha 8 dakika yaşamış bir çocuğu öldürdün.
Evet.
Şeriata göre böyle, medeni hukuka da göre böyle. Yani yaşayan insan bu çünkü. Gerçi şeriatımız onu ana rahminde de 41. günden itibaren öyle görüyor. Cinayet, evet, görüyor ama bu fiili bir cinayet.
Evet.
Derken çok kötü oluyor. Kadın yani resmen hak sahibiliğine üstleniyor bu sefer. Derken Şura Meclisi toplanıyor. Şura'yı konuşuyoruz şimdi.
Evet, hocam. Evet.
Şura Meclisi toplanıyor. Kim Şura Meclisi'nde? Ashab-ı Bedir.
Evet, yani Bedir'e karışan, katılanlar. Yani
ümmeti Muhammed'in peygamberden aleyhissalatü vesselam sonraki en büyük adamlara.
Evet.
Arşın onayladığı yeşil pasaportlular.
İlk can imtihanına koşanlar.
Yani onların vasıfları saymakla bitmez. Evet. Yani VIP misafirleri bunlar, modern deyimle. Evet. Allah'ın razı olduğu kulları. Meclis toplanıyor, Ömer olayı anlatıyor. İşte arkadaşlar diyor, böyle böyle oldu diyor. Ben kadına haber gönderdim. Gelsin bir soruşturayım, nedir bu diyor. Kadın herhalde kabahatliydi ki, korktu kadın, çocuğu düştü. Çocuk nefes aldıktan sonra da öldü. Ortada, evet, bir cinayet var.
Evet.
Ortada bir cinayet var. Buyurun ne dersiniz diyor. Herkes diyor ki ya Emirel Mümin, sen devletin başısın. Elbette bir ihbarı değerlendireceksin. Ortada bir kaza var. Kadın duygusu almış. Neyse artık.
Sen bundan sorumlu olmazsın.
Niye sorumlu olacaksın ki? Allah için söyleyin diyor. Ben mesele şu, diyeti ödenecek çocuğun.
Evet.
Çocuğun diyeti ödenecek. Bu diyeti ben mi ödeyeceğim diyor. Diyorlar ki hayır, sen ödemen gerekmez diyorlar. Ortada devlet işlemi yapıyorsun sen. Tam teşekkür edecek, meclis kapanacak. Ali radıyallahu anh, Efendimizin damadı. Emir el müminin bir dakika diyor. Bir bana bakar mısın diyor. Sen bunlar, senden korkup da öyle çağırınca kadına çocuğunu düşüttüren bir adamsın. Onun için böyle konuştular sana diyor. Bu cümle çok önemli hocam.
Evet.
Bu Ömer'e söyleniyor bu
tam
söz.
Tam ne diyor? Biz daha...
Yani bunlar senden etkilenen tiplerdir diyor. Onun için diyor seni haklı çıkardılar diyor.
O istişareye katılanlar için.
Katılanlar diyor yani içinde.
Bedir ashabı var.
Evet, bunlar yalan söylüyor demiyor ama duygusallık etkiliyor bunları. Demeye getiriyor. Burada diyor senin elemanın diyor hamile bir kadına daha nazik davetiye götürebilirdi diyor. Sen diyor sert davranmasan o da sert davranmazdı diyor.
Evet.
Dolayısıyla diyor bu çocuğun katili sen sayılırsın diyor. Ödeyeceksin bu diyeti diyor.
Hazreti Ali.
Ali. Şu isimleri bir düşün hocam, yeryüzünde. Peygamber aleyhisselamdan sonra, meleklerden sonra en üstün adamlar bunlar.
Evet.
Onların başında adaletin simgesi bir Ömer var. Allah'tan başkasına tenezzül edip korkmayan tipler haklısın diyorlar. Bir başka onlar gibi bir delikanlı çıkıyor. Senin heybetin bu kadının çocuk düşürmesine neden oldu diyor. O heybet sayesinde Kadisiye kazanıldı ama. Evet. O heybet sayesinde adalet sağlandı.
Hem o heybet olması lazım ama o heybet...
Heybetin...
Diyelim bir kadının, hamile bir
doğal
kadın...
Doğal bir yıpranma gibi bir şey burada var.
Evet.
Ödeyeceksin diyor. Ömer ne yapıyor hocam?
Ne yapıyor? Şura
işte su gücü bu.
Evet.
Çocuğunu çağırıyor. Oğlum diyor, bizim evdeki harçlıklarımıza bak, bir diyete yetiyor mu diyor. Topla Kureyş'ten diyor, hatta bunun ailesini ödeyelim bu diyeti diyor. Topluyorlar, ödüyorlar hocam.
Evet.
Şura.
Şura bu.
Ve emruhum şura beynum. Burada Ömer mi büyük? Ali mi büyük? Hakkı tescil eden bu jüri heyeti mi büyük hocam? Hepsi büyük.
Hepsi büyük.
Evet. Hepsi büyük. Ama bu ne oldu? Ümmeti Muhammed'in yüz akı oldu bugüne kadar. Bakın aradan kaç asır geçmiş.
O insanlar şimdi tabii hocam... Belki şuraya gelebiliriz. Diyelim Ömer'e, Hazreti Ömer'e hassasiyeti veren
iman,
sorumluluk işte, değil mi? İman, Allah'ın huzuruna çıkma kaygısı, değil mi? Yani
ama Allah'ı namazda ve Ramazan'da iftarda hatırlayan biri değil ki Ömer. Sadece o zaman, evet, hatırlamıyor.
Evet.
Ömer 24 saat Allah'la yaşıyor. Sonra böyle bir yani hamile kadına çocuk düşüttürüyor adının anılması. Böyle bir adamın önünde bir dakika bunlar senden korkup da böyle konuşmuş olabilirler diyor birisi. Ve hiçbir devlet yetkisi yok karşındaki adamın.
Ben bir ara öyle bir yazı da yazdım. O nesil diye hocam. Yani o nesil, yani işte Hazreti Ömer'e seni kılıçlarımızla düzeltiriz diyebilen
bir nesil. O da meşhur bir olay mesela.
Mesela o kadın mehirlerle ilgili, değil mi hocam?
Allah böyle diyor, sen ne konuşuyorsun?
Ne konuşuyorsun diyor. Yani şimdi en tepedeki insana işte o şurayı hani içselleştirmiş diyelim.
Hocam
yani,
sadece tepedeki adam değil biliyor musunuz? Peygamber aleyhisselamın
halifesi
bu.
Yani.
Sadece siyasi gücü yok.
Evet.
Bana ve benim raşid halifelerime uyun diye peygamber teminatı altına alınmış uygulamaları.
Evet.
Aleyhissalatü vesselam. Bu basit iki güç kullanıyor Ömer. Peygamber adına iş yapıyor adeta. Bu %100 böyle ifade edilmese de özü bu. Raşid halifelerden olduğu için. Şu şöyle olsun. Mesela teravih namazını cemaatle kılalım diyor. Hiçbir Müslüman itiraz etmiyor. İcma oluşuyor bu sefer.
Evet.
Yani bir gücü de, dini gücü de var. Bir de siyasi gücü var. Bir de kim bilir 3 gün önce Kadisi'yi fethetmiş, imparatorluk avuçlarının içinde kum olmuş hocam.
Evet.
İmparatorluk yemiş bir adam bu. Bitirmiş imparatorluk.
İran, Pers imparatorluğu.
Pers imparatorluğu diye 3000 yıllık bir imparatorluğu yerle bir etmişsin sen.
O kudret var, o kudret, ihtişam var.
O kudretinle yani eğitim zayiatı deniyor ya askerde. Eğitim zayiatı bile denmeyecek bir şey oluyor. Bir çocuk işte bir memurundan dolayı ölüyor. Halbuki şimdi çağır memuru, görevini azlet, tazminat ödettir memura, bitsin değil mi şimdiki?
Gibi yani.
O evet. Öyle değil ama. Bu mudur büyüklük? Ali'nin delikanlılığı mıdır büyüklük? Basireti radıyallahu anhüm cemiyan. Ve oradakilerin de hakkaniyeti değerlendirip ne yapalım, böyledir, devlet tazminat ödesin. Nitekim onu da boş bırakmıyorlar. Yani devlet bir tazminat ödesin. Buradaki zaten tartışma, senin bireysel hatan mı bu, devletin hatası mı? O evet, noktada evet. Ali ne diyor, senin heybetin buna neden oldu diyor.
Evet.
Bu hocam şura bu işte. Bunu biz ailemize uyarlayabiliriz. Bizim 25 yaşında oğlumuz, baba yanlış yapıyorsun bu görüş, anneciğim sen yanlış düşünüyorsun diyebilmeli.
Hocam o demin bir şey dediniz. Yani Hazreti Ömer'i o tarz davranmaya sevk eden şey nedir diye ben söyleyince hemen iman dediniz.
İman.
Yani o hangi iman? Yani neye iman? Yani nasıl bir iman o?
Felsefesiz iman.
Evet.
Aması, kaması evet. Olmayan iman.
Evet.
Felsefesiz iman. Allah biliyor, cennet cehennem biliyor, başka bir şey bilmiyor.
Evet.
Ama bu böyleydi, diyemiyorsun Ömer'e. Mesela birisi Medine'ye gelmiş, hangi iman diye örnek verelim. Ömer'e diyorlar ki Mısır'dan birisi geldi. Millete diyor ki bu Kur'an'ın her tarafı niye tatbik edilmiyor? Bazı ayetleri böyle esniyorsunuz, siz esnek görüyorum filan diyor. Böyle radikal grup diyorlar işte. Hmm. Öyle biri gelmiş. Onu bana bir getirin bakayım demiş.
Hazreti Ömer.
Ömer radıyallahu anh, çok mühim bir şey hocam bu. Ömer'in önüne getiriyor adam. Sen mi diyor Medine'de bu Kur'an'ın hepsi yaşanmıyor, eksikleri var yaşamanın. Yani daha iyi Müslüman olun diyen sen misin diyor. Evet diyor, ben diyor dedim diyor. En son sen ne zaman hatmettin Kur'an'ı diyor. İşte adam da bir işim söylüyor. Elinde de bir kırbaç var, adamın kafasına vuruyor. Bana bak diyor. Sen henüz diyor dün Kur'an okumamışsın. Bugün bizi eksiklikten söz ediyorsun. Biz keyfimizden mi böyle gevşek davrandığımızı zannediyorsun. Bu kadar yaşıyoruz biz bu Kur'an'ı. Daha fazlası için can veriyoruz. Sen niye dedikodu çıkarıp fitne çıkarıyorsun Müslümanların arasında diyor. Sen bizi Kur'an'ı gevşek tutmakla mı itham ediyorsun? Bu boynunun üstündeki şey fazla geliyor bana demiş. Yani kafanı uçururum. Medine'yi terk et demiş. Bir daha da bu Medine'ye girmeyeceksin demiş.
Evet.
Yani sen Kur'an'dan bir ayet unuttun sözü hayati bir konu Ömer için. Nasıl söylenir
böyle
bir şey?
Nasıl söylenebilir? Evet.
Yani namaza indirgenmiş bir Müslümanlığı yok. Namaz onun içinde bir duygu. Bir kere daha konuşmuştuk burada. Hani bir delikanlıyı merak ediyor Ömer. Ya filanca çocuğu görmüyorum burada diyor. Diyorlar ki çok fena hasta o. Aa çok üzüldüm diyor. Sabah namazında görememiş çocuğu. Sonra çocuğa işte o mahalleye giden biri diyor ki bu sabah Ömer seni sordu diyor. Bu da kalkıp acil bir şey var diye geliyor. Sırılsıklam hasta. Selamünaleyküm ya emir Ömer. Beni aramış. Şimdi sen neredesin? Ben seni görmüyorum diyor. Çok hastayım diyor. E, Ömer çağırdı deyince geldin ama Allah çağırıyordu, sabah namazına gelmedin demiş. Yani o çocuğa da uyarladığı, evet, dozajı bu. Kendine de Allah çağırırsa gelinir. Beşer kim oluyor? Hı-hı. Allah hep Ömer'in içinde.
Evet.
Hep Ömer'in içinde. Yani Allah korkusu Ömer'i ayakta tutuyor. Ömer'in gözünü yaşartıyor. Ticarette öyle, ziraatte öyle. Bu Ömer'in mantığı felsefesiz iman mantığıdır. Şu mezhepten, bu ekolden, aristokrasiden, bilmem kimden etkilenmemiş Ömer. Yani bir Allah biliyor, bir peygamber biliyor. Şey var ya bizde gıdalarda hormonsuz böyle, yani doğal gıda. Doğal iman var ashab-ı kiramın tamamında.
Organik.
Çok Allah razı olsun, o kelimeyi hatırlayamadım. Evet. Organik iman var Ömer'de, yani etkilenmemiş. Bizim bahtsızlığımız hocam, çok fazla öteberi, yani doping almış imanımız bizim. Yani bu süreci irdelemek için
hocam
söylemiyorum.
Işte o zaman şu ana şeyimize gelelim. Gene vakit daralıyor. Aktı gitti değerli dinleyiciler. Nurettin Yıldız hocamla Ahmet Taş getiren bendeniz. Cemaat meselesini konuşuyoruz. Şurayı konuşuyoruz. İslam'dan hayata ölçülerde birlikteyiz. Hocam Ömer radıyallahu anh'in imanı, şura uygulaması, ashabın orada, yani Hazreti Ali'nin, Bedir ashabının şuradaki rolleri,
dik duruşları,
o iman kalitesi, oralardan gelip cemaat meselesine, cemaatlerdeki veya İslami topluluklardaki şura uygulamasına, oradaki hani öndeki insan, tabi olan insan, onların kıvamına ilişkin şöyle 5-6 dakikalık bir süremiz toparlarsak.
Şimdi hocam, eğer biz Ömer gibi iş yapacaksak Allah ondan razı olsun. Bir, camide namaz kılarken Allah için yapıyoruz, sevabı Allah'tan diyeceğiz. Evlenirken Rabbimin razı olacağı bir iş yapıyorum, bundan sevap kazanacağım diyeceğiz. Siyaset yaparken evet maaş alacağım, evet koltuğum olacak, evet makam arabam olacak ama Rabbimle beraberim diyeceğiz. Müslümanlığımızı camide, evde, ofiste, tarlada, siyasette, parlamentoda, belediye meclisinde, yatak odasında, oturma odasında, çocuk parkında Müslümanlığımızla dolaşacağız. Yani sinsi bir laikliğin varlığına dikkat edeceğiz. Sinsi bir tarikat meclisinde de imanımız beraberimizde olacak diyeceğim. Bir ilim atmosferinde, bir ders veren bir medrese hocasında da olacak diyeceğim. La havle çekecektin insanlar için. Bu ne biçim söz? Evet.
Yani niye la havle çekilir? Niye çekecek? Şunun için, yani zaten buralar bunun için
öyledir,
değil mi? Yani peki o soruyu sorayım ben. Yani neden bunu vurgulama gereği duyalım ki yani?
Ya neden duyalım? Şundan dolayı. Biz Allah için tefsir meclisi kurduk. Kur'an, evet, tefsiri yapıyoruz. Allah için zikir meclisi kurduk. Burada Allah diyoruz. La havle ve la kuvvete illa billah diyoruz. Neyse. Fakat nefisler sokaktakinden, evde bulduğundan daha fazla pohpohlanıyor burada. Bir kişinin nefsini adeta ilahlaştırıyoruz bu mecliste.
Evet.
Kuluz, kul olduğumuzu bize 1000 kere haykıran Allah'ın kitabını okurken bile parmak kaldırıp soru sormaya ödü patlıyor oradakilerden birinin. Ben burada yeniyim, ayıp bana soru sormak diyor. Ben efendinin yanında parmak kaldıramam deniyor. Efendi kazara abdesti bozulsa bir hikmete binaen abdesti bozuluyor.
Evet.
Peygamber aleyhisselam, ben beşerim, kuru ekmek yiyen bir kadının çocuğuyum, benim için ayağa kalkmayın diyor. Kazara ben içeri girerken ayağa kalkmasa birisi, su-i edepten adam yuvarlanıyor, gidiyor.
Evet.
Yani bir zühd meclisinde, tefsir dersinin yapıldığı bir mecliste bile nefisler taht kurmuş oluyorsa eğer.
Oluyorsa eğer.
Oluyorsa eğer, yani kimin öyle olup olmadığını Allah'tan başkası bilemez.
Ama şöyle bir şey, yani diyelim zühd meclisi gerekli mi? Gerekli. Zikir meclisi gerekli mi? Gerekli.
Onu konuşamayız
Kur'an,
hocam.
Evet. Kur'an meclisi gerekli
Cuma
mi?
Cuma namazı gerekli mi diye bir şey konuşulabilir
konuşamayız
mi?
Konuşamayız.
Ama cuma namazında edep gerekir, hutbede susmak gerekir, konuşuruz.
Konuşuruz.
Cuma namazını konuşamayız.
Zikir meclisinin Allah için olması, biz en başta kulluğu ne dedik? Getirmesi.
Cemaatleşmek, mini evet. cemaatlerin olması bu ümmetin tabii yapısı içerisinde vardır. Devlet kapatamaz. Ömer'in devleti de olsa kapatamıyor bu açığı.
Evet.
Devletin kapatamadığı açığı bireysel bir hizmet türü olarak, sivil bir din desteği olarak, hareketlenme bazında sivil bir din hareketi olarak biz bunu yapmak zorundayız. Ama Müslümanların desteğini, Müslümanların hayrını, Müslümanların himmetini, Müslümanların heyecanını bir kişinin pohpohlanması uğruna kullanamayız. Ya da o kişinin makam şoförü uğruna kullanamayız. Peygamber aleyhissalatü vesselam ve onun halifeleri Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler radıyallahu anhüm cemiyan bu ümmetin içinden bir insan gibi yürüdüler o sokaklarda. Hmm. Belli bir güvenlik tedbiri alınır şüphesiz. Neden? Bir cemaatin başındaki bir insan can güvenliği tehlikesi yaşarsa yani bu o cemaat namına da bir zarar. Ama bu güvenlik tedbirleri pohpohlama tedbirleri olamaz hiçbir zaman.
Yani nefsini cilalama yönünde evet. bir yapı olmaması lazım.
Yapım. Şimdi mesela şöyle diyelim. Her gelen bir hoca efendinin yanına gelip şöyle bir çayını içip gitse. Bu hoca efendinin günde 300-400 bardak çay içmesi lazım. Bu makul evet. değil. Her gelen 2 saat oturup hoca efendiye hanımıyla olan dertlerini anlatırsa. Bu hoca efendi ne zaman namaz kılacak? Ne zaman ilimle meşgul olacak? Ama hoca efendi siyasiler gelince randevusu var. Gariban biri gelince de randevusu yok oluyorsa bir sıkıntı var ortada. Hoca efendi demeli ki günde 2 saatim misal. 2 saatim benim müminlerin dertleriyle meşgul olmaktır. 1 ile 3 arası kim geliyorsa alalım içeri. 5'er dakika buyursun herkes. Bak bunda hiçbir sıkıntı yok. Peygamber aleyhisselamın da her zaman yanına girilemiyordu. Ömer'in de her zaman ya adam teheccüd kılıyor seninle mi uğraşacak? Yani adam abdest alacak gibi.
Yani devletin işini görüyor.
Devletin işi görülecek. Ama zengin fakir ayrımı yaptığın zaman, siyasetçi köylü ayrımı yaptığın zaman bu ümmete ait bir iş yapmıyorsun sen o zaman. Ümmetin büyük karakterini Peygamber aleyhissalatü vesselamla sembolleşen, Ömer'le sembolleşen yapısını bozmuş oluyorsun. Yani bu la havle dedik ya niye çekilir? Ümmeti Muhammed'in bütün bu enerjisi, bu bereketli yapısı bir kişinin nefsini pohpohlamaya, onun nefsini azdırmaya hizmet ettirildiğinde orada İslam'ın ruhu yok, şura yok. Buna itiraz edilince de fitne diyeceklerdir zaten. Bu şura gündemi bile olmaz evet. o meclislerde.
Evet hocam teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Değerli dinleyiciler, cemaat, İslami hizmet toplulukları, onlardaki ölçüler, onu konuştuk. Muhterem hocam Nurettin Yıldız özellikle ve emruhum şura beynehum, müminlerin işleri kendi aralarında şura iledir, onun esas alınması gerektiğini ifade ettiler. Kur'an'dan yola çıkarak sahabe-i kiramın, ilk raşit halifelerin, daha önce Resulullah Efendimizin böyle bir şurayı müminler için temel ölçü olarak bildirdiğini ortaya koydular. Konuya devam edeceğiz inşallah. Hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olun efendim.